Neden hüsnü zannımıza suizan edersin? Eski padişahlar ve eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine ram ve müdahaneci edemediler. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı, sen tezellül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun, demek hak taraftarısın.
Yani kimse demez ayranım ekşi. Siz mehenge vurmadan almayınız dedi ya, herkes kendi malını güzel diye satacaktır. Kim malını çekin diye satar? Anlatabildim mi? Ya bu insanların psikolojisidir. Nasıl ki bir şeyin tarifine bakıyorsunuz veya miadına bakıyorsunuz, içinde ne barınıyor? Bakın devlet bir kanun daha çıkarıyor. Her imal edilen gıda maddesinin içerisinde kalorisi de yazacak. Oboziteyi engellemek için, obozite değil, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Engellemek için bak böyle bir tedbir. Yani insan, diyelim bir fasulye pilaki mi diyorsunuz, aldınız bir kutu. Ha, bir insanın günde ne kadar kaloriye ihtiyacı var? 200 miligram. Bunda ne var? 50 miligram. İşte insan buna bakarak şuurlanacak. Ben bunu yedim mi bir tane daha yiyebilirim, iki tane daha yiyebilirim. Dördüncüsünü yiyemem. Şimdi bütün bu anlamda bütün gıda maddelerine böyle bir standart getiriliyor. Neden? Çünkü bu hastalığın önüne geçme adına. Okullara getirildi. Cipsler yasaklandı, kolalar yasaklandı biliyorsunuz değil mi? Artık okulda da meyveler veriyor çocuklar, elma veriyorlar, portakal veriyorlar. Güzel. İnsan şimdi meseleye bilimsel yaklaştı mı? Yani o hain zihniyetle, bunları bozmak isteyenler. Ya biz Avrupa'ya benzemek istiyoruz, Avrupa'dan uzaklaşamayız diye onu yıllarca üzerimizde bir gölge olarak tutup onun altında bir yığın heves arzularını gerçekleştirmek isteyenlerin bilimsel gerçeklere karşı işleri bitti, yelkenleri düştü. Fark ediyor musunuz? Sigara yasağı bile bu ülkede tuttu ya. Eskiden neydi? Hürriyetti, demokrasi diyorlardı falan diyorlardı. Tamam üstad da demokrasi hürriyeti tarif etmiş. Başkasına zarar vermeyecek şekilde hürriyet hürriyettir. Öbür türlü hayvanlıktır. O sizin dağ komşunuz olan hayvanat da vardır ama ona vahşet deniyor. Hürriyet denmiyor yani. Şimdi Üstad Hazretleri de burada şunu ifade etmek istiyor. Yani tamam doğru da siz ölçün diyorsunuz, mihenge vurun diyorsunuz. Hatta benim sözlerimi dahi ben söylediğim için tamamını kabul etmeyiniz diyorsunuz. Ama biz seni biliyoruz. Yöntükle kendilerine seni rahm edemediler. Asacaklardı, merdane çıktın. Onların kanun sistemlerine uymadın. Sen hak taraftarısın. Zulme itibar etmesin, yanlışlığa değer vermezsin. Biz seni böyle biliyoruz. Bu nokta çok mu önemli ki kendine de nazara vererek benim sözümü dahi tamamını kabul etmeyin diye bizi tenkit ediyorsun. Biz sizin gibi örnekleri, sizin gibi misalleri taklit etmek isteriz diye üstada bir sual var burada şimdi. Anlaşıldı mı? Herhalde. Evet.
Cevap, evet hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez.
Doğru, bir adam hakkı tanıdı mı ama? O bak şarttı. Şimdi üstadın sözlerine çok dikkat edeceğiz. Hakkı tanıyan, hakkı tanımayabilir. Hakkı tanıdıktan sonra hiçbir hatıra ne yapmaz onu? Feda etmez. Şimdi dini tanıyan bir adam hiçbir dini bu dine feda eder mi? Bu dinden çıkanlar var tek tük. İşte mesela eskiden doğmuş, yeniden doğmuş, dinden çıkıyorlar. Şimdi onlar hakkı noktasında dini tanımıyorlar ki mukayese yapsın da çıksınlar. Üstad taklit başka bir şeydir diyor. Yani biz dini tahkiki olarak vermemişiz ki insanlara. Hristiyan diniyle diyelim İslamiyet'i mukayese edecek muhakeme-i akliyesiyle ben bu dini bırakıp da haşa Hristiyan olacağım diyen bir akıl sahibi bir muhakemeli insan olabilir mi? Peki burada boşluğumuz nedir? Biz doğruyu hakkıyla veremeyince eğilim yol buluyor. Tarlayı boş bırakırsan gelen ekmeğe lüzum yok arkadaşlar. Diken için mücadele etmiyor, onlar kendi kendinden çıkar. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Allah hiçbir şeyi boş bırakmıyor. Boş bırakma diye bir kanun yok. Alemde sabit bir şey yok. Her şey hareketli ve faal. Sen buna nizam ve düzen vermezsen ona şeytan nizam ve düzen verir. İnsanın kalbi de toprak gibidir. Füyüzatla, salih amelle, evrat ve ezkarla, marifetle bu kalp ekilmezse, biçilmezse, faaliyete geçmezse, kötülüklerin, şerlerin, çirkinliklerin özellikle ekilmesinden lüzum yok. Onlar kendi kendine biter ve çıkar. Kendi kendine derken, yani şeytan eker, onu demeye kasıt getiriyoruz yani. Onların çünkü sahipleri vardır. Yeter ki sen boş bırak. Senin boş bıraktığın yeri başkası ne yapıyor? Dolduruyor. Şimdi hizmette de böyledir. Ben her zaman arkadaşlarım, gitmediğiniz yer sizin değildir. Gözünüzün görmeyip o rakabesini yapmadığı hizmetten endişe duyun. Neden? Çünkü her ne kadar anlatsa beyana itibar etmeyin. O üstad da diyor, bana da itibar etmeyin derken bir kardeşe niye itibar edelim ki yani? Üstad bu da kendisini ortaya koyup bir meseleye zarar verirken ayıp olmuyor da. Şimdi beyana itibar etmek ne kadar doğrudur yani? Hiçbir insan kendi bünyesinde, kendi biriminde arızayı, problemi bir üste intikal ettirmek istemez. Bu da yapımızda var. Ben de bilgileri hep üst kademedeki insandan alıyorum. Abi hizmet, çok mükemmel gidiyor, merak etme. Ona bir git bak, bakayım ne kadar merak etmeyeceksin. Ne kadar mükemmel gidiyor. Onun mükemmel dediğiyle bizim mükemmel anlayışımız aynı mıdır? Bunlar farklı farklı şeyler. Yani biz güzel hizmetten ne anlıyoruz? Kardeşimiz ne anlamış? Ona göre bir işin mükemmel gitmesiyle bizim mükemmel beklentimiz arasında ne kadar fark var? İşte buralardaki farklı telakkiler ve düşünceler ister istemez değil, hizmeti de farklılaştırıyor. Üstad Hazretleri de onlara güzel bir ölçü veriyor. Bak bana bile itibar etmeyin diyorum ben size diyor. Lan gerisini düşünmeyin. Buradan biz de kendi mesleğimize göre kayda kurallar çıkarır. Münazarat yazılmış o zamanın insanlarına. Biz niye okuyoruz bunu? Ders almayacaksak, ibret almayacaksak, biz hayatımıza bunu tatbik etmeyeceksek, kendi meslek ve meşrebimizde, hizmetimizde bunun değil mi? Tatbikatını yap, niye okuyor o zaman? Anlamı ne şimdi bunun? Füzat için okunmaz. Tarih bilgisi için de okunmaz. Ondan bize bir getirisi olmaz ki örnek almadıktan sonra. İnsan okur ki anlasın, anlar ki yaşasın. Bu yaşama geçmeyecekse, hakikate intikal etmeyecekse, biz bu hakikate burada okumanın, birbirimize tavsiye etmenin, mesai yapmanın ne anlamı var? Ya maşallah üstad böyle demiş, ona da böyle cevap vermiş, kalkıp gittik. Ya böyle kusura bak, o zaman bir yani havanda su dövmek gibi olur yani. Onun için bazı meseleleri kendi hayatımıza ve işimize tatbik etme mecburiyeti vardır. Bu sebepten dolayı bir ölçü daha çıktı burada. Hizmetlerimizde birbirimizi kontrolde, birbirimizi takipte, vazifeyi ifa eden kardeşlerimizin murakabesinde bilgiyi alırız, itibar etmeyiz. Niye? Tahkik. Biz ehli taklit, ehli tahkik iz. Üstad ne demiş? Ben hem muhakkikim hem de mudakkik. Tabii öyle diyorum işte. Ben hem muhakkikim hem de mudakkik. Muhakkik tahkik ediyor. İşin doğrusunu çıkarıyor. Mudakkik o doğrudan insanlara ne kadar verilir? Ölçüp onun ona lazım olanı intikal ettirme, verme. Orada da muvazene işin içine giriyor. Terazi. Biri birisiz bak zarardır yani. Doğru kabul ettiğin bir şeyi herkese tavsiye edemezsiniz. Doğru kabul eden bir meseleyi intikal ettirmede mudakkiklik devreye girer. Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki cesaret muhakeme edin, tahkik edin güzel bir ahlaktır. Cesaret değil mi? Cesur olmak, şecaat. Peki bunu herkese tavsiye edebilir misiniz? Kadının cesuru Allah muhafaza. Bu aile yıkılır yani. Yani orada istikamet devam etmez, istikrar olmaz. Demek muhakeme ettik, tahkik ettik ki cesaret güzel bir huydur. Tetkik ettik, kime tavsiye edilir? Ha bak, çıktı orada. İşte izzet-i nefis sahibi olmak. Mütevazi olmak. Üstad bunları anlatıyor. Anlatabildim mi? Her doğruyu söylemek doğru değildir. Her doğruyu kabullenmek doğrudur. Doğruyu tahkik etmek bir haktır. Ama her doğruyu nerede sarf ettiğimize müdakkiklik karar verir. Bir nur talebesi müdakkik olmazsa tavsiyelerinde hata yapar. İnsanın yaşına, tecrübesine, ahlakına, kültürüne, birikimine, mazisine, temsil ettiği davasına bütün bunları nazar alarak neyi tavsiye edeceğini çok iyi bilecek. Buradaki dengesizlik tavsiyeyi muallakta tutar. Karşıya tesir imkanını bırakmaz. Çünkü uçar gider adam üzerinden. Abi bu ne konuşuyor dedik. Mümkün değil bunu yaşamak. Mesela diyeyim Hallacı Mansur veya Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin açtığı meslek bir hak yoldur esasında. Tahkik etmiş o mesleği kendi açısından haklı bulmuş. Ama şimdi o mesleği herkese tamim etmek nedir? Mudakkiklik değildir. Bu defa ne olur? Bazı insanlar yolda kalır. O yolda yürüdü kendini helak eder. Abi yol İhya için, yol değil, fazilet için açılmış. Girin adam ayağa takılıyor, faziletini de kaybediyor, itikadi dengesini de bozuyor. Peki ne oluyor? Mudakkik olan dinin hakikatleri bu tahkikatı ortadan kaldırıyor. Buralara geleceğiz inşallah. Münazaratın sonunda üstad çok enteresan başka şeylere de girecek. Şimdi yavaş yavaş yani böyle içtimai hayatın, cemaat hayatının, devlet münasebetlerinin, toplumsal gerçeklerin mekanizmalarını nazara veriyor. Evet. Devam. Bir daha.
Evet, hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez.
Hakkı tanımak kaydıyla. Risale-i Nur'u tanıyan, şimdi Risale-i Nur hakkını, hukukunu birçok şeye zayi eden, feda eden insan olduğunu düşün. Hizmetin hakkını, hukukunu, Risale-i Nur'un hakkını, hukukunu, okuduğu birikimini ve malumatını, muktesabatını ne yapıyor? Böyle dünyanın lüzumsuz şeyleri, hisselerine feda edebiliyor. İşte gelip buraya takılacağız. Yani demek ki bu adam o davayı hakkıyla anlamamış. Anlayamamış. Yani ezberlediği amme cüzünü ne diyor üstad? Bir şekerlemeye satan çocuk gibi. Muhakkik değildir bu çocuk. Onun aleminde şeker ondan önemlidir. Şimdi çocuk için bu kayda geçerli. Abi ama çocuk için. Doğru sakallı çocuklar yok mu? He? Sarıklı çocuklar yok mu? Başına sarı zeyindi çocuk ya. Sen tabiata bak. Yaptığı işe bak. Üstadımız buyuruyor. Birçok insan desen Vahabilik mesleğini meşrebi taşır ama desen Vahabi misin? Ne alakalı? Ne Vahabisi abi derler. İsimde boğulmayın. Tebeddül esma lakkat değişmez. Ehl-i sünnet vel cemaattendir ama taşıdığı fikir, düşünce Vahabi zihniyetine mensuptur o insan. Müslümanındır. Öyle fikir ve düşünceler taşır ki dört mezhebin dışına çıkar Allah korusun. Ekranlarda görüyoruz işte. İşin hakikatine bakıp ona göre muamele etmek her zaman faydalıdır. Demek ki Üstad Hazretleri güzel bir ölçü verdi bize. Anlatabildim. O da nedir? İşi çok iyi bilmek ve tanımak. Hakkın hatırını âli tutmak için hakkı çok iyi bilmek icap eder. Çok iyi bildikçe hak her zaman üstündür. Hakka hiçbir şey feda edilmez. Sokratlar. Bak şimdi. Eflatun'la geçin arkadaşlar. Bakın fikirlerle insanlar kendini feda etmişler fikir uğruna. Efendim Bister Karlay'la, Bismarck'la onlarda da var. Yani fikrin kalitesi illa Müslüman'da var diye yok diyemezsiniz. Fikir her zaman üstündür. Fikrin üstünlüğü hakikat olarak kabul edildi mi hayat ona hizmet edebiliyor. Hayat ona feda edilebiliyor. Bak mesela şehadet büyük bir makamdır. Yüksek bir mertebedir. Bak ona ne canlar ne cananlar feda ediliyor. Görüyor musunuz? Kutsallıkla, kutsal şeyler yüce ve âlidir. Onlara neler feda edilmez ki? Üstad da buyuruyor ya, ruhi yapılar, ruhi hakikatler ve kalbi ve gönlü meseleler her zaman insanda üst düzey mekanizmalardır. Nefis, his, arzu ve iştahlar ona feda edilir. Onları tutup bunlara feda etmek, affedersiniz, hayvanlıktır diyor. Yani aklını, kalbini, ruhunun latifelerinden duygularını, batın ve fercin diyor üstadım, affedersiniz. Yani nefsin ve hevanın arzu ve isteklerine hizmet ettirmek kadar zavallı bir mahluk olamaz yani. Cemiyet toplum bugün bu tip insanlarla dolu. Müesseselerin önümüze çıkış şekline bakın. Hep bu anlamda yaratıklarla dolu. Yani işimiz zor, onu demeye getiriyoruz. Biz de bu cemaatin hakkını okunu bilen insanlar olarak, onlar bizim yüksek davamıza, yüksek hakikatlerimize beş para ehemmiyet vermeyip nazara almadıkları halde, alemlerde hiçbir zaman yer işgal etmediğimiz halde, biz bu hakikatleri bilen insanlar olarak onların satranç oyunlarına ve lüzumsuz oyuncaklarına mesai yerip vakit sarf etmemiz bizi ne hale getirir? Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğiz arkadaşlar? Ha, şimdi bu noktada hakikati ölçen ve tartan insanlar nefis ve his ve arzu bu meseleleri gündeme getirdiğini bir muvazene yapacak. Bu muvazenede inşallah ağırlığımız yani irademiz hakikat canibinde olacak ama hakkı iyi bilirsek. Evet.
Zira hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsnü zannınızı kabul etmem.
Bak bu böyle olmak da doğru. Ben bir hakkın hatırı için hayatımı öyle geçirmişim. Doğrular hiçbir zaman beni, doğrular yani doğru denen hakikatler yanlış yerlere götürmemiş. Nefsim ve arzunun iştahlarına yönlendirmemiş. Bütün mesaimi, bütün özelliklerimi kendine hapsetmiş doğru. Fakat benim gibi kaç tane insan çıkacak? Bak şimdi, işte şimdi bu boyutu var. Bir de burada vazifeli olduğunu nazara veriyorum. Yani ben bunu insan olarak yapamam zaten. Bana yüklenen vazife, beni takip eden zat bırakmıyor beni irademe. Ben bir özel insanım. Ama siz özel insanlarla gitmiyorsunuz. Genel insanlarla yaşıyorsunuz. Sizinle beraber, sizinle aynı potada büyümüş, sizinle aynı ahlakı paylaşıp insanlarla bu hizmete götüreceksiniz. Benimki örnek olamaz. Niye? Benim numunem, misalim yok ki. Neye örnek alacaksınız? Ama zahiri göstergeler noktasında bana benzeyenler ise sizi hataya götürebilir. Üstad burada bu mesajı vermek istiyor esasında. Yani kendisine göre konuşmuyor. Kendisini nazara vererek bütün insanların davranışlarını, yaklaşımlarının altındaki gerçekleri yakalamamızı bize tavsiye ediyor. Şeytan bile suret haktan görünmüyor bak. Şeytan diye karşınıza gelmiyor. Hakikatini gizliyor. Şeytan hakikatini bilen bir adam surete aldanmaz işte. Şeytan gibi insanlar kendi meslek ve meşreplerini gündemde tutmak için sizden görünen suret haktan görünecektir. Peki nasıl tefrik edeceksiniz? Zahiri göstergeler sizi aldatır. Peki ne yapacaksınız? O göstergelerin ve fikir ve düşüncelerin pişirildiği matbaa gireceksiniz. Ha, matbaa görünce mideniz mi bulanıyor? Şevkiniz var o zaman ortaya koyun da tur verin adam. Öyle değil mi? Uzmanlar bile bugün ne yapıyor? Bak mesela geçen gün bir alışveriş merkezinde ihtiyaç vardı gittim. Adam et reyonuna kocaman bir cam getirmiş koymuş. Önünde et satıyor. Arkasında eti vatandaşlar satma haline gelmesi için paylıyorlar. Bifteğin arıyor, pijolasına giriyor, kuşbaşın falan. Ağızları bantlı adamların. Nefes alıp vermesin. Yani alıp verince de şeye zarar olmasın. Mesela ellerinde temiz temiz eldivenler. Şimdi ona bakan bir adam bu eti alır. Yani bak burada bile bir arka perdeye geç. Hemen ete bakıp da aldanma. Ne yapıyor adam? Mutfağımızı gezebilirsiniz diyor. Lokantanın mutfağını değil mi? Gezebilirsiniz. Tenkit bizim için bahşiştir diyor adam onu yazmış. Lütfen tenkit dediğimiz bahşiştir diyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Rahatlıkla tenkit edebilirsiniz. Kimse tenkidinize itiraz etmez. Ancak o tenkit şefkatten gelecek, şeyden gelmeyecek, nefretten gelmeyecek. O zaman zarar verir. Biz de arkadaşlar konuşan insanların, servis yapan insanların fikir ve kanaatlerini zahirin söyle bakıp aldanamayız ki. O ehli taklit yapar. Ehli tahkikin işi bu nerede pişirilmiş? Bunu mutfağına bir girer bakayım neler sokuyor bu adam bu gıdanın içerisine. Bu kadar güzel bir kebap ortaya koydu ama hangi etten yapmış? Değil mi? Hangi etten yapmış? Bu çok önemli işte. Evet.
Zira bir müfside, bir dessasa hüsnü zan edebilirsiniz. Delil ve akıbete bakınız.
İki şey. Evet, doğru. Ben bu hakikatları mücadelesini veren bir insan olarak benden size bir zarar gelme. O benim nama şeydir yani. Hudutludur. Yani bir dessas, bir mülhit de gelse demek bu şekilde konu sizi kandırabilir. Peki ne yapacaksınız? Bir, delil
ve akıbete
iki, akıbete bakacaksınız. Çok güzel iki nokta. Bir şeye nazar verdi mi? Altını karıştır. Hangi delille müsteniden bunu konuşuyorsun? Siz de bir mesele gündeme geldiğinde hikmetini soracaksınız. Maslahatını soracaksınız. Sebepleri ne? Hangi hikmete mebdi bu meseleyi konuşuyor? Aklınız bir şey değil. Sakın ha arzulara cevap verin. İstek ve arzulara göre konuşmak yasak bizim dinimizde. Hiçbir şey hedefe kavuşamayız. Boşu boşuna mesai sarf etmiş oluruz. İki, neticeye bakacağız. Çünkü niye? Delile bakmak ehli tahkikin işi. Delilden herkes anlamaz. Avamın işi değil. Yani vasıflı bir insan, risanuru bilen bir insan bir mesele gündeme geldiğinde onu tahkik eder. Tahkik neyle olur? Delil ve burhanlarla olur. İki soru sorarsın, adam fikrinin boşlukta kaldığını anlarsın. Ama adam ehli tahkik de ehli taklit. O ne yapacak? Onlar üstad hitap ediyor. Onlar da bir destası aldanabilir. Onlar neticeye bakacak. Neticeden de kim mesaj çıkarır? Avam çok rahat mesaj çıkarır. Delilden anlaz ama sonuçtan anlaşılır. Mesela şimdi örnek. Acaba diğer rejimler de değerlendirilse ne gibi faydaları var insanlığa? Bak bu fikri noktadan avamın işi değil. Avam fikri noktadan girse burada yolda kalır. Bazen de mağlup da olabilir. Gönlü doğruya kayabilir. Bir de Sert ama bak komünizmde Leninler meydana gelmiş. Aman abi gözünü seveyim. Daha dur acele etme. Karl Marx, Mussolini faşizmde. Öyle mi? Hitler faşizmde. Geç bu tarafa. Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong. Hepsi eşkıya, hepsi akrep, canavar, yılan gibi insanlar. O tarlada o yetişmiş. O ağaçtan o çıkmış. Şimdi buna herhangi bir adam baksa, bu adamın, bu insanların hayat hikayelerine, yaşamlarına, muamele, insanlara muamele baksa ne diyecek? Ben de bunun yanında olayım diyebilir mi? Fikir cazip ama o fikir tarlasına meydana gelen insanların özelliği bu. O zaman nedir bu? Fikir süslenerek bize geliyor. Fikrin hakikati gizleniyor. Fikir surete güzel. Fikrin arkasında demek ki biz de ona tabi olsak, biz de onların yavruları sağında solunda yardımcılar olacağız. Yani. Gel İslamiyet'e. İslamiyet de delil-i Burhan'dan bir şey anlamıyor. İslamiyet de kasıtlı olarak, değil mi? Yanlış fikir ve kanaatler insanlara empoze edilmek isteniyor. Avamın kafası karışıyor. Avam değil sadece Müslümanın avamını anlamayın. Hristiyanların da avamları var. Şimdi o Hristiyanlar onları oradan İslamiyet'e baktığında nasıl görüyor? Biz nasıl ki komünizmi, faşizmi bizim avamlar güzel görüyorsa, esas fikir saklanıp, hakikat saklanıp, etrafına bir kılıf, bir efendime söyleyeyim, paketlemeyle sunuluyorsa, aynı şekilde doğru İslamiyet'ten de insanlar uzaklaşsın diye, İslamiyet'in etrafında onun tersi bir paketleme, bir sunumla dünyanın gündemine getiriliyor. Burada ehli tahkik meseleyi anlıyor. Onun bir sunulma şekli olduğunu biliyor. İşin delil ve burhan boyutuna giriyor, yine İslamiyet'e giriyor. Fakat avam, dünyanın avamları ne yapıyor? İran'ın liderlerine bakıyor. İşte diyelim şeyin Bin Laden'e bakıyor, Saddam'a bakıyor, tünelde yakalanan bakıyor, kafese girene bakıyor, Tunus'a bakıyor. Aman abi diyor, biz de Müslüman olsak bunlar gibi olacağız. Peki ne yapacağız? O tarlada meydana gelenlere, yetişenlere bakın. Bu örnekler o İslamiyet'i kılıfa sokup bizim girmemizi istemeyen insanların zihniyetinden meydana gelen adamlardır. Din bu insanları reddeder. İslamiyet de reddeder, insanlar da reddeder. Hakiki İslamiyet insanlara taraftar olmaz, arkasında durmaz. Peki neye bakacağız? Mesela İmam Ömer'e bakacaksınız. Melek gibi meliklere bakacaksınız. Yunus Emre'lere, Mevlana'larına, Saadettin'i Taftazani'lere, Kanuni'lere bakacaksınız. Ha, koydun mu şimdi için bir Kanuni'yi koy, bir de Lenin'i koy bakayım yanlara. Ne kadar fark. Ilık da değil ya, 100 derece santigrat derece sıcak, eksi 100 derece soğuk. Ya bu kadar, bunu nasıl avam ayırmasın ki birbiri? İşte bu örneklerde bu. Demek derslerde ve sohbetlerde bir şey çıkıyor ortaya. Eğer toplum avamsa, delil ve burhandan ziyade bir makaladaki kutsiyet, iki, neticeleri anlatmak daha faydalı, güzel haberler vermek, onları memnun eder. Eğer toplum havassa, ehli fense, kaliteli ise, kültürlü insanlarsa hakikat nokta delil ve burhanlara girmek onları daha fazla tatmin eder. Tenvir-i müddâ onların aleminde makes yapılmaz yani. Tenvir-i müddâ nerede işe yarar? Avamın nazarında aleminde işe yarar. Bak burada da tebliğ ile ilgili metot çıktı. İnşallah ileride gelen nur talebeleri, bilmiyorum biz yapabilir miyiz? Geç arkadaşlar yapmış, başlamış, yapıyorlar da. Yani Risale-i Nur'da mesela diyelim ki tebliğ metotları ile ilgili bir küçük kitap çık. Tebliğe dikkat edecek hususlar. Bak mesela toplayacaksın, küçük bir eser haline getireceksin. Risale-i Nur'da çalışma ile ilgili, Risale-i Nur'da sabırla ilgili, insanın dava adamlığı ile ilgili meseleler böyle tasnif edilse var ya, bak şimdi bu ileriye istikbalde çok mükemmel bir çalışma oldu. Mükemmel. Öyle serpiştirilmiş ki bir insan ikisini üçünü anlatıp diğerinden mahrum kalıyor. Bir kafa bunu sistem haline getirse, yani yapılandırsa istikbale en güzel hizmeti ifa etmiş olacaktır arkadaşlar. Gerçi biraz başlattık, gidiyoruz. Bu soruya cevaba çevirmek işimizi bayağı kolaylaştıracak da bu da ayrı bir saha işte. İnsana ciddi vukufiyet olan hem mahiyet hem de şey olarak, satır olarak vukufiyet olan 3-5 heyet, 3-5 kişilik bir heyet bunu çok güzel yapabilir. Bu ihtiyaç. Ve düşün ki programlar böyle, dersler böyle olsa. Bugün dersimizin adı sabır. Külliyatık sabırla alakalı bütün mevzular toplanmış, insanlara bir saat içerisinde hafızaya nakış edilecek şekilde veriliyor. Şükür. Hem de şükür risalesi var. Üstadın şükürle alakalı külliyatın birçok yerlerinde ne var? Onu kuvvetlendirecek telifatı var. Hasan kardeş, işimiz çok yani. El okumakla kalamayız. Üstadın yani istikbale yönelik insanların istifadesi adına ruhunun muradını ortaya çıkartmaya mecburiyetindeyiz. Bugün üstad olsa bunları yapardı. Yapardı çünkü. Osmanlıcadan Türkçe'ye çeviren üstadımız bu kadar insanı karşısına alarak sırf bir insanların anlamasına yönelik Osmanlıca kalırsa bunları okuyamazlar. Mahrum kalırlar. Yazmanın anlamı olmaz. Anlatabildim mi? O zaman da lisanlara çevirmesine müsaade eden üstadımız ehli ihtisasa, özel yetişen insanlara, özel ihtisas sahibi olmak isteyenlere bu anlamda bir tasrifata müsaade ederdi. Yapanların da alnından öperdi. Üstad öperdi, ben başkalarına bir şey demem. İnsanların anladığım bu şahs. Evet.
Nasıl sual, nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz.
Aynen, abi biz tabi oluruz. Üstad o zamandaki insanlara kafanızı çalıştırın, aklınızı bizim cebimizde gomayın diyoruz. Öyle diyor değil mi? Biz ne yapıyoruz? Aklını karıştırma. Şimdi üstada muhalefet, muğayir hareket ediyoruz burada. Üstadın karşısındaki insanın üstadın seviyesini bir ölçün. Bak nereden nereye diyeyim? Üstad o insanlar. O insanlara diyor ki düşünün, muhakeme edin, ölçün, tahkik edin. Ve şey yapın, neticeye bakın diyor. Her sözü güzel diye kabullenmeyin diyor. Şimdi biz ne diyoruz bizden sonraki insanlara? Aman abi aklını karıştırma. Sen tabi ol, ne denirse onu yap. Ya Allah bu aklı niye verdi bize? Bu aklı niye verdi bize? Dünya için bu kadar akıl fazla. Hiçbir dahi aklının %10'unu bile kullanamıyormuş. %90'ı boşa gidiyor. Bak dünyanın bütün şeyi, imkanları, servetleri, kazanımları aklın %10'unu ancak işgal ediyor. Peki bu akıl bu risale-i nurla ilgilenmeyecekse, bu açılımlara hizmet ifa et, bu akla Allah niye bu dünya? O zaman israf etmiş oluyor. Haşa israftan da Allah münezzeh. Nereden tutsan, bazı teamüller, alışkanlıklardan gelen bilikimlerimizde eksikler var arkadaşlar. Gözden geçirmeye mecbur edilmez. Üstad fikrinizi söyleyin diyormuş. Tamam, tamam üstad, avukatlığı bırak. Kafa sallamayın, fikrini de, fikrini söyle. Bak bugün büyük, büyük müesseselerde, büyük holdinglerde, başarılı kurum ve kuruluşlarda dikkat ederseniz, toplantılarda insanlar farklı fikir ve kanaatlere itibar ederler. Aynı şeyi söyleyen vakit israfı yapıp onu fazla konuşturmazlar. Uzatma lafı, sen yani bunun gibi, kardeşim gibi düşünüyor. Arkadaşımla aynı kanaat, tamam bir cümle, uzatma. Farklı fikri olan var mı? Çünkü fikirlerin farklılıklarından hakikatler tebarüz eder. Öyle mi değil mi? Tehalif. Okuldan, tesadümü, efkardan, barika yakkat, tezahür eder. Çarpışacak ki akıllar. Fikirle karşılaşacak ki onunla bir hakikat çıksın. Ya. Taşı taşa vurmazsan kıvılcım çıkmıyor ya. Evet, buyurun.
Cevap, şemden cahilsiniz ha. Fakat akılsınız.
Cehalet ayrı, akıllık ayrı ha. Bunu ayıralım birbirine. Evet, cehalet ilmi noktada, diyelim yani dini meseleleri noktasında ihtisas alanıdır bunlar. Herkes bunları bilmez. Herkes bir cehette cahildir. Ama akıl, herkeste akıl var. Bak orada ortak paydadayız yani. Şimdi bir kulak burun boğazcı diyelim, ortopedi hakkında nedir? Cahildir ya. Cahildir yani. Adama sen cahil diyebilir misin? Ama neyin cahili? Adam şimdi profesör olmuş, kulak burun boğazda. Ben ne diyor o adam? Kardeş göz hakkında ben cahilim diyor. Demek burada cehalet kavramı göreceli mi diyorsun? Nispi bir kavramdır. Nispi bir kavramdır yani. Bir insan bir şeyin alemi olur, başka şeyin cahil olur, normaldir. Burada esasında cehalet, esas cehalet Allah'ı bilmemektir yani. Şimdi Ebu Cehil neyi bilmiyordu? Allah'ı bilmiyordu. Bak Ebu Cehil. Allah'ı bilmemek ortak bir cehalettir. Hakiki cahil Allah'ı bilmeyendir. Cehaletin de kalitesi bilmemenin değerine göre büyür veya küçülür. İlim noktasında edebiyatçı bir adam fizikten cahildir. Fizikte de ondan cahildir. Nasıl olacak o zaman? Ha, bu cehaletler nisbidir. Fakat hepsinin aklı vardır. Akıl noktasında insanlar ortaktır. Herkes akıllıdır. Akli melekelerini harekete geçiren bir adam zarar ve menfaatini aşağı yukarı kavrayabilir. Allah o akla din yüklemişse, Allah o akla din yüklemiş, dini tahmil etmişse, yüklemişse, o akıl kendisi için bazı doğruları işte bu delil ve burhanlara neticeye bakarak keşfedebilir. Eğer bunda da bu keşfiyle söz konusu değilse o adam zaten dinden de sorumlu değildir. Aklı melekeler bulduğu dışına çıkmış, aklından istifade edemiyor demektir yani. Bu adam imtihana tabi olmaz. Onu anlatmaya da lüzum yok. Yani dinin tarif ve tayin etmiş olduğu mükellefiyetler yükleme aklı herkes için taban akıldır. Herkes burada ortaktır. Alimden cahile kadar üstadın şu nazara verdiği konuyu herkes aklıyla idrak etme noktasındadır diyor.
Evet. Hanginizle zebib yani üzümü paylaşsam zekavetiyle bana hile edebilir?
Bir de zekiniz var, aklı var, bir de zekanızı da geliştirmişsiniz. Yani şu üzümü şurada paylaşmaya kalksan biri birine değil mi? Hak hukuk noktasında galip gelmek için mutlaka bir plan buraya üretebilir. Yani dağdaki yaşayan insanlar ticareti bilmiyorlar gibi. Tamam yani kendi felsefeyi de bilmiyorlar. Bakın alışverişlerinde. Bakın sınır dışından yapılan ticaretlerde şurada burada. Ne kadar zengin olmuşlar. Hepsinin araba firmaları var. Altınları var. Değil mi? Vesaire kaçakçılık yapıyorlar. Bu zekasız olur mu bu işler? Ama sorsan da ABC bilmiyor. Peki imza da tam bir parmağını basıyor. Ama orada çok zenginden varlık sahibi insanlar var değil mi Hacı abi? Başkaleye gitler işte. Herkes zengin. Demek ki akılla zeka bir araya geldiğinde insan maddeten zengin olduğu gibi fikren de bu açılımlar yapabilir canım. Bunda bir mahsul yok. Evet.
Demek cehliniz özür değil.
Cahilliği nazar alıp da ona buna itibar etmeyin bir kere. Aklınızı kullanın.
İşte müştebih ağaçları gösteren semereleridir.
Ne güzel. Şüpheli ağaçları ne belli eder? Meyveleri belli eder. Şimdi kışın gittin bir bahçeye, acaba şu elma mı armut mu? Olur yani. İlim erbabı olmazsa bile o işin mesleğini yapmamışsa, ihtisas sahibi değilse ağaçları karıştırabilir. Bak dikkat edin. Fakat elmalar olmaya başlamış, armutlar da olmazsa acaba hangisi elma hangisi armut diyen bir adam maddi yüklenmez. Sen işine bak kardeşim dedi. Sen şey değilsin, ehil değilsin. Öyle adamlar toplanmış işte Hazreti Ali ile muharebede. Hazreti Muaviye. Acayip siyasi bir insan. Çok zeki bir insan. Hazreti Ali Efendimiz Sıffin vakasında yani ben Ehl-i Beyt'ten Peygamber Efendimiz'in hem damat hem damcasının oğluyum. Kolay kolay bunlar benim karşımda harp edemez zaten biraz itimat etmiş o noktaya. Nasıl olur da benden harbi edebilirler? Yani onu da bir güç olarak kullanıyor. Yani bir iki gün sonra bunlar dağılır gider çünkü benim konum, benim Resul-i Kibriye'ye yakınlığım onları sarsar. Birlikteliğini korumaz da biz de onları yeneriz diye de bir şey daha var. Kafada bir proje daha var yani. Bu tarafın şeyinde, niyetinde, düşüncesinde. Değil, bunun daha ilerisini düşünüyor şey. Hazreti Muaviye. 40. hocam diyor ya, karga yavrusunu büyütüyor. Yavaş yavaş uçma zamanı gelmiş. Yani yuvadan ilk uçuşunu yapacak fakat annesi ona çok önemli nasihatler da bulunması lazım. İşte evladım diyor işte şuralardan uçacaksın, buralara konacaksın. Dostun bunlardır, düşmanın bunlardır. Mahsul sen insanoğlu diyor. Onlara çok dikkat edeceksin diyor. Olduğu yerden kaçacaksın. Yere eğilirse bil ki taş alır diyor. Niyeti odur onun diyor. Hemen kaç diyor. Yavruya anlatıyor annesi. Diyor ya anne yatak cebindeyse diyor. Sen rahat uçabilirsin diyor. Çünkü cepteki taşı hesap ettiğine göre yani eğilmiyor hani. Taşı cebine almışsa sen nasihate ihtiyacın yok rahat uçabilirsin diyor. Yavru çok zeki yani. Şimdi orada da Hazreti Ali Efendimiz ya bu ordu benden harp edecek ama benim konumumu nazara alır. Peygamberin damadını nasıl öldürebiliriz onun askerlerini? Allah Allah. Sonra Hazreti Muaviye bir haber gönderiyor. Diyor ki, ya Ali diyor, sakın ha böyle bir şey güvenip de karşıma çıkmayasın. Ben öyle insanlar bulmuş, bunlar devenin erkeği dişinden ayıramak da cahil adamlar diyor. Ya bırak elmayı armudu. Böyle bugün adam bu kadar kabile dağdan bayadan mı toplamış? İmam Ali önce şey etmemiş yani. Ya nasıl olur böyle cahil adam olur mu yani? Bir bakmış ki hakikaten haber gelmiş. Ya Ali bir adam bir adamdan boğaz boğaza girmiş. Bu erkek, bu deve erkek de dişidir diye şeyin ordusunda Hazreti Muaviye. Adam onu hesap ediyor ya. Bu adam devenin erkeği dişini ayıran bir adam Behli Bey dinler mi? Ayırır mı gündemde? Hayvan ayıran insan neden ayırır? Ya, siyaset işte. Çok önemli. Adam bir tanesi medreseden mezun olmuş. Usul çok önemli arkadaşlar, usul. Adam mesleğin icabını yerine getirme mecburiyetindedir. Siyaset yapacaksa onun dinamiklerini bilecek. Ha, hizmet ifadesi onun özellikleri kendisine göre ayrıdır. Adam biri medreseden mezun olmuş demiş ki hoca, oğlum bak çok zeki bir insansın. Çok da hizmet ifadesin ileride. Bir şey dersi var, seçmeli bir ders, mecbur değilsin okumaya. O da beşeri münasebetle ilgili bir ders, ilmi siyaset diyorlar işte. Ya o da lazım ya, siyaset adam idare etme. Gel bunu da 3 ay oku, ondan sonra sana icazetini vereyim. Değil mi hocam? Madem seçmeli bir derstir, mecbur da değil. Ben de işte epey yıldır da buradayım. Babam benden bekliyor, gidip hizmetime başlayayım. Ben mezun et, icazetimi ver, okumak istemiyorum. Sen birisin, hoca istemeye icazetini, diplomasını vermiş. O çocuk da gelmiş, eskiden böyle devlet tayin etmiyor imamları. Gidiyorsun bir köyde kendini kabullendiriyorsun, köylü seni imam olarak tutuyor. Ta ki daha iyisi yerine gelene, yani bir mücadele mürakiye de var. Ne diyorsun ona? Rekabet de var tabii. Rekabet de kaliteyi artıyor bir ister istemez. Bu da gelmiş cuma günü bir köye, köyü gözüne kestirmiş, köy de güzel bir köy. Bakın inşallah demiş yani burada imam durabilirim diye. Oranın imamı var, eski imam. Yaşlı bir imam var, yıllardan beri orada. İmam Arapça hutbe okuyor ama hutbe niflanı sökmüş adam. Ne kremer, ne kaide, cahil bir adam. İyi demiş. Cuma'dan sonra demiş, cemaat ya bu nasıl imam, bu nasıl hutbe? Bu da yeni mezun ya. Gurur ve enaniyat var, ilim kisvesinde de gelmiş. Her şey yeni, taze. Bu koca da böyle buna bakıyor. Cemaatinin de kocayı rezil etmiş. Demiş ki cemaat, hocam bu ne diyor? Demiş, o çocuk demiş, ne dediğini bilmiyor. Nasıl yani? Ya ne var bu kayıt basit, sizin yanınıza imtihan olalım bundan. Benim ilminde şüphesi varsa, Arapçamdan, maharetimden. Çok basit demiş ya, mücadele etmeyen anlamı yok ki, takdir etmez. Olur demiş cemaat. Hanginiz uygun görürseniz, hanginiz galip olursa onu camiye imam tutun, o diğeri çeksin gitsin demiş. Madem benim ilmimden, ifanımdan şüphesi var. Çocuk hay hay demiş, hazırım. Biliyor çünkü çocuk ya. Hoca dedim çabuk birer kağıt kalem getirin, getirmiş. Demiş delikanlı, hele yaz bakayım buraya bir öksüz yazabiliyor musun affedersin. Şimdi çocuk ya oradan başlayacağız lan, öksüz yazmayı bir öğret bakayım, bir yaz demiş. Çocuk dönmüş arkasını. Bu da dönmüş adam, öküz yazmak bilmiyor, o da öküzün kafasını çizmiş hoca, eski hoca. Çocuk es-sevr diye Arapça bir öküz yazmış. Cemaat da cahil. Demiş hoca ki, cemaatın hangisi öküz? Bakın her Allah razı olsun. O cemaat uyumam, yeter senin ne işin orada? Cemaat demiş, ya belli bunun işte öküz bu. Atın bunu dışarı demiş, daha o öküz almasın bir laf edersin. Çocuğu silde tokat azizim. Affetmiş. Sen hocamı nasıl böyle itiraz edersin? Evet. Çocuk geri dönmüş şeye medreseye. Demiş hocam bu olmuyor bu iş. Anlaşıldı. Şimdi o küçük şey ama büyük şeyi ikmal ediyor. Ya. Sen bana o ilmi öğret. 3 ayda o ilmi öğretmiş. Davranış usulleri işte falan büyüye falan şöyle. Demiş ki aynı köye beraber gidelim demiş o müderris. Fakat ben ne yaparsam sen de onu yapacaksın demiş talebesine. Bu defa derviş kıyafetinde gelmişler. Garip ha, zavallı. Çocuk da biraz değiştirmiş. Üstün şeyin elbisesini tanımıyor. Gene cuma günü bu adam yer yansın ediyor. Müderris ağlamış. Çocuk da ağlamış. Cemaat da ağlamış. Bu da ne kuvvetli hutbe okuyorum diye koca da yer yansın ediyor bu cemaat. Uğult halinde. Cuma bitmiş, müderris kalkmış. Demiş köylüler, cemaat çok bahtiyar insanlarsınız. Çok bahtiyar bir köy. Böyle bir hoca her köye nasip olmaz. Lütfetmiş Allah size bu insanı göndermiş. Hutbesini dinlediniz, hepimizi ağlattı. Çok içten içten hutbe okudu. Fakat mübarek insanların hutbesi makbul olduğu gibi sakalı da makbuldur. Müsaadese ben yanımda taşımak üzere sakalından bir tel almak istiyorum demiş şey. Müderris. O da buyur hocam, efendi al demiş yani. Uzatmış sakalını. Yani kazayı belayı def etmekte göze nazara şey yapıyor yani. Engebre görüntü o anlamda anlatınca. Talep demiş, ben de alabilirim kuyum, sen de al evladım demiş. O cemaat kuyruğa girmiş, o yer yatırmış.
Cemaat bir daha bunu yapmış.
Koca da saç sakal bir şey kalmış. Atmışlar dışarıya demiş, geç dur imamlığa sakın dikkat et demiş. Talebesini koymuş gitmiş mi deriz. Yani bir hikaye ama arkadaşlar, önemli bir mesaj var. Yani her doğru yol, her yerde konuşmak. Üstad da ne diyor? Avam diyor, hakikati çıplak olarak göremez diyor, değil mi? Hatırladın mı şeyde işaretleri? Avamlar hakikati çıplak olarak göremezler, idrak edemezler. Peki ne lazım? Numaralı, birer gözlükle bakmaları lazım ki görev. Adamın gözü avamsa, gözlük takıyor. Kulağı avamsa bak, ne takıyor? Pil takıyor, değil mi? Kalbi avam, adamın kalbi tek diyor. Burada pil takıyorlar ya, takviye iyi de. Ala ne diyorsun?
Evet, doğru.
Adam ayağı avam. Baston kullanıyor ya. Değnek bile olsa faydalı oluyor yürümesine. Şimdi adamın gözü kulağı, ağzı avam oluyor da mesela. Aklı avam olmaz mı bir adam? Düşüncesi, fikri. Olur. Ona da ne lazım? Buraya gözlük oldu. Numaralı gözlük gibi alimler, ulemalar, meşayihler neyse. Vasıflı insanların onunla toplum arasına girmeler, onunla hakikatler arasına girmelerinde fayda ve maslahat vardır. Bunlar çıktığı an gözden çıkmış gibi olur. Net göremez, çatallı görür, hata yapar, yanlışa da hükmedebilir.
Bir de avamın aklı diyor, hevamın aklı gibi.
Öyle diyor, muhakematı. Avamın hissiyatı, hevamın hissiyatı. Hevam böcekler gibidir yani. Şimdi burada lisan okuyoruz. Böcek ne anlar? Şuna bir karınca geçse. He? Aynı. Aynı arkadaşlar. Sen karıncaya lisanlık ne okuyorsun ki? Peki ne olacak? Onun akıl ve idrakine uygun yerler, uygun bir intikalle okursan faydası olur. Atayet, itaat vermeyin derken ne anlayacağız biz? İlla satırı tasnif edip vermeyin mi? Yok arkadaşlar. Yani ata göre bir malzeme yap, affedersin öbürüne göre malzeme yap demektir bu ya. Harmanlar Risale-i Nur'dan ya. Ya Cenab-ı Hak nebat atarım anlıyor, ilaçlar yaptırıyor bak da iyi de. Çek eczacıları. Nasıl olsa bu ilaçlar otlardan herkes otun peşine düşse ne olacak? Kim kendini ilaç yapabilir? Şimdi otlarla hasta arasında eczacının girmesi hayır mı? Şer mi? Risale-i külli bir eczane, Risale-i külli bir nebatat dükkanı gibi. Hastalar da burada geliyorlar. Eczane biliyorsa adam aynı ilacı iki defa aynı hastaya vermiyor. Değiştiriyor. Değil mi? Aynı hastaya lazım ilaç, başka hastaya ne yapayım, mahsul meydana getiriyor. Hadi diyelim, Risale-i Nur, Nebatat veya bir bahar gibi değil de eczane gibi düşünün. Gene bir eczacı lazım. Şu adamın hastalığını anlayacak. Ona göre hangi ilacı ne kadar verecek? Bir antibiyotik, bir ay öbürü bir hafta kullanıyor. Şimdi Risale-i Nur gidip şartla sen ırkçılık bahsini oku bakayım, öyle net müspet tesir ediyor. Okuyayım diye buyurun hadi. Şimdi ne diyor meşveretlere gelmiş? Şarkıların olduğu yerde bunlara fazla okumayalım. Ya niye okumayalım? Okumayalım deme. Okurken izah et. Adam rahat anlar. Ama olduğu gibi okusan balyoz gibi kafasına vuruyorsun işte. Üstad Hazretleri 25 milyon Türk cemiyeti namına değil mi? Bir sahip değil. Türk cemiyeti peki nasıl değiştireceksin orayı? Şarklı kardeş var diye ne diye okuyacaksın orayı? Üstad Türk demiş, ümmet Muhammed demiş, İslam alemi dememiş. İşte orada milliyetlerin özelliklerini, söyleniş maksatı gayesini izah edersen, yani numaralı gözlük gibi korsan adam orayı net görür. Bir türlü yani üstad aklımı karıştırmayacağım. Üstad benden rahatsız olur mantığıyla. Yani yalın meselelere nazara vermek bazen de Zülfiyar'a dokunuyor. O zaman ne? Bunu okuyalım tatip getiriyoruz. Öyle yapacağımıza nasıl intikal ettirelim? Hangi kılıfla verelim? Zeminini hazırlayıp o çocuğun da onu okumaydı. Sen okumadın. Gitti başka yerden duydun. Kasper Kadir açtı oraya çıktı. Üstad'a nefret edecek değil mi? Peki yol ne? Yol onun sebebini, hikmetini açıklamak.
İşte birisinde istirahat ve itaattır. Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklanmıştır.
Tabii ben diyorum ki bu meşrutiyete tabi olun. Bu meşrutiyet size nimet olarak lütfu ilahice geliyor. Bundan nemalanacaksınız ve gelişeceksiniz. Öbürler hayır, itiraz edin, isyan edin, tavır koyun, sizi silahla, devletle karşı karşıya getirecekler. Birinde ihtilaf saklı, diğerinde ittifak ve beraberlik saklı. Birinde huzur var, diğerinde karmaşa var. Bu bellidir üstad. Neticeye de böyle bakıyor. Şimdi ilan edilen hürriyetsiz isyan etseniz ne olacak? Kanuna muhalefetten ceza görecek en azından. Kanuna muhalefetten ceza görüp hedefinizi küçülteceğinize veya ortadan kaldıracağınıza itibar edin. Bu çocuğu elinizle yetiştirin. İstikbalde nesilleriniz istifade etsin. Üstadın da dediği bu.
Evet. Size bir misal daha söyleyeceğim. Şu saharada bir nar görünür. Ben derim nurdur.
Nar dediği şimdi meşrutiyete aleyhte konuşmalar var ya. İleri geri yanlış telakkiler onun nuru nar diye bunları intikal ettirmişler. Üstad ona nar değil nurdur diyor. Esas o nurdur. Nar gibi görünmese işte o yanlış telakki eden insanların sizi nuru nara çevirerek muhalefet etmenizi icap ettiren bir şeydir. Telkinattır. İtibar etmeyin. Evet.
Nar olsa da eski nardan kalma zayıf yukarı tabakasıdır.
Ha, evet. Şimdi mesela bak ne diyor. Ama bazı doğrular da var. Meşruiyet ilan eden adamların halleri, ahvalleri, despotlukları Abdülhamit Han'ı aratıyor. Biz yasaydı Abdülhamit Han'ın yanlış veya o devletin o zamanki tatbikatın yanlışlarını söylemiyorlar ki. Meşruiyet ilan edildikten sonra meşruiyet ilan edenler durumuna ahvaline bak İttihat ve Terakki. Onların da hali ahvali ortada. Ha işte o dediği nar, onların yani doğru gibi göstermiş olduğu o nar, eski usulden gelen bir uzantıdır. Satanat devam ettiğimiz o devam edecektir. Meşrutiyet olursa onlar da nura inkılap edecektir. Ya çünkü meşrutiyet ilan edenler de o sülükten gelen adamlar, o terbiyeden gelen adamlar, saltanattan gelen adamlar. Bir miktar saltanatı meşrutiyetle bile olsa bırakmazlar. Meşrutiyeti lehlerine alet ederek kullanabilirler. Bu eskinin devamı anlamına bir mücadele olur. Fakat merak etmeyin, bunların nesli kesilecek. Bunların torunları, bunlardan sonra gelen insanlar hakiki olarak meşrutiyete hizmeti ifa edecek. O zaman o düşündüğünüz nar da nura inkılap edecektir. Cumhuriyette de böyle olmadı mı? İçin cumhuriyet ilan edildi bu ülkede. Ha? Hürriyet, herkes değil mi? Hür olarak yaşayacaktı dinin neyse inancını, düşüncelerini. Yazı devrimi niye oldu o zaman? Şapka devrimi niye oldu? Hadi padişahlıkta olsa neyse kabul edildik, mutlakiyet vardı. Bir adam talimat öbürü yapıyordu. Meclisi baskı altına alıp, meclise zorla kararlar çıkarttır, bir de milletin iflahını sökmesi adına. Bu zorlamalar niye oldu o zaman? Alışkanlıktan gelenler. Yoksa cumhuriyet buna uygun değil. Meşrutiyet bu işe uygun değil, merak etmeyin. Ama meşrutiyeti ilan edip yapan insanlar eski alışkanlıklarını üzerinde devam ettiren veya onunla hemhal olmuş insanlar. Onlar da bir müddet o sistemi bırakırmadı meşrutiyet bile olsa. Tek başıma idare, benim dediklerim olsun mantığıyla biraz sizi üzebilirler. Bu eski şeyin devamıdır. Eski bir, yani yanan ateşin bunlarla uzantısıdır, onlara itibar etmeyin.
Evet. Geliniz etrafına halka tutup temaşa edelim.
Gelin bir de yaklaşın bakayım ben. Hakikaten girin işin içine. Nar diye niye uzaklaşıyorsunuz ki? Uzaktan baktan nar gibi bir işin içine girin bakalım. İyi bir demokrasiyi ve meşrutiyeti inceleyin. Nar mıdır, nur mudur göreceksiniz. Ya bu hatalar nereden kaynaklı? Meşrutiyetin narından mı? Eskiden devam eden saltanatın bunlardaki uzantısının despotluğundan mı kaynaklanıyor? Bunu çok rahat görebilirsiniz diyor. Yani sonuçlara bakın. Evet.
İstifaza edip ta tabakayı nariye yırtılsın istifade eyleyelim.
Tamam. Madem öyle, ben diyorum ki bunlar onların alışkanlıklarının devamıdır. Ama siz işin içine girer. Meşrutiyete siz halka tutup mecliste siz olursanız o uzantılar da biter. O zaman nar nura inkılap etmiş olur. Ama icabını yerine getiririz, gereğini yaparsanız. Yok bunlar da diye ilgilenmezseniz aynı uzantılar devam edecektir. Adı bunun meşrutiyet olacaktır ama idare şekli saltanattan öte geçmeyecektir. Evet.
Eğer dediğim gibi nur ise zaten istifade edeceğiz. Eğer onların dedikleri gibi nar olsa karıştırmadık ki bizi yaksın. Onlar diyorlar ki ateş suzandır. Eğer nur olursa kalp ve gözlerini kör eder. Eğer nar dedikleri nur-u saadet dünyanın hangi tarafına çıkmış ise milyonlarca insanın tulum gibi kan suyu üzerine boşaltılmış ise söndürülmemiş.
Evet, yani burada Üstad Hazretleri ileride bazı şeyleri keşfediyor. Yani burada siyaset aleminde olacak bazı hayırlı gelişmeler için onları teşvik ediyor, meşrutiyet ilgilenmesini emrediyor. Ama onun ruhunda ve kalbinde o beklediği ümit, beklediği güzellikler siyasetle olmayacak. O bir davayla gerçekleşecek. Fakat o davaya o zaman hamil olduğunu hissetmediğinden dolayı bu güzellikleri her yetkiler elinde bulunan insanların uygulamalarında arayıp onlara yön vermeye çalışmış. Anlatabildim mi? Ha, ne zaman Risale-i Nur'la vazifeli olduğunu Allah ona hissettiriyor, o zaman bu hareketin, bu tazikin, bu arzu ve iştahın oradan değil de bir tebligat usulüyle olacağına karar verip dünyalarından çekiliyor. Burada bir hassas nokta var. Evet.
Burada dahi Risale-i Nur'u hissetmiş fakat siyaset perdesiyle bakmış, hakikatin şekli değişmiş.
Yani orada elinde başka bir imkan ve şans yoktu yani. Bu ülkenin yani hakikat noktasında gelişeceğini, Allah'ın nurunu parlatacağını biliyor. Fakat bu nerede arıyor? Her yerde olduğu gibi siyasetten mümkün olacağını zannediyor. Çünkü başka bir sistem yok. Yani normalde böyle bir işe girip başlayıp tebligat üstüne gitse vazife olmadığından dolayı o da çıkmaz biliyor. Kaç kişiye nasıl etkili olacak? Ama vazifeli olduğu hissedildiği an iş gayretullah'a kalıyor. Said sen işini yap, ben ülkeyi düzelteceğim. O zaman iş kolay. Çünkü tazifat var. Tazifat olunca iş kolaylaşıyor. Ama o tazifat ne zaman oldu? Sonradan üstad bunun farkına vardı veya vardırıldı. İşte o zamana kadar da biz de olsak aynı şekilde siyaset aleminde bunu arayıp, siyasetin o merkezinde şey yapıp, güçlenip, yani kanunlara müdahale ederek ülkenin maddi ve manevi istikbalinin emniyeti adına gayret göstermekte vazife olarak telakki etmiş, o şekilde gayret göstermiş. Evet.
Hatta bu iki senedir mülkümüzde 2-3 defa söndürülmesine teşebbüs edildi, fakat söndürmek isteyenler kendileri söndüler.
Bunu mesela Sevir Muhadesi, Cihan Harbi Sevir Muhadesi bunun en büyük delilidir. Sevir'de din öldürülme amacına yönelik kararlı kaideler, kurallar alınmıştır. Yani din, Müslümanlar, İslamiyet bitirilecekti, Osmanlı perişan olacaktı. Yani. Sevir anlaşmaları, Sevir maddesinin şeyleri çok önemli. İkincisi de Lozan. Sevir ve Lozan, anlatabildim mi? İmha planlıdır bu memleketin. Yani. Üstad Hazretleri ikisiyle alakalı da şeyleri var. Orada da var. Efendime söyleyeyim. Meşrutiyetle Sultan Abdülhamit Han o dehşetli planı hakim bırakıyor. Meşrutiyet ilan edilmeseydi bugünkü Irak veya diğer Suriye veya Libya'nın başına gelen aynen bizim başımıza gelecekti o zaman. Planlar hazırdı çünkü. Onun gibi direnmedi Osmanlı sultanları. Tamam derler siz ülkeye zarar vermeyin. Meşrutiyet ilan ediyor bir çekiliyoruz. Şimdi desek Suriye'nin başındaki tamam. Ben gidiyorum dese her şey durur. Bir anda durmaz. Çek keser gibi durur. Ama adam ne yapıyor? Kendi menfaatini umduğum zararında görüyor. Gören zavallı bunlar, ahmak adamlar ya. Despot adamlar. Bu bir. İkincisi de Cumhuriyeti ilanda Türkiye Milliyetperverleri. Yine bir imha planı daha devreye sokuluyor. Ondan tamam diyorlar. Bizim istiklaliyetimizi emniyet altına alın. Biz Hristiyan bir nesil meydana getirmeye söz veriyoruz. Bu da Lozan'ın şartlarında. Ama işi kadere bırakmışlar ya. Başka çare yok. Lozan'da başka türlü imza atılamazdı. Oradaki imzaların onları mesuliyet altına alma noktaları şudur. Yani kimileri seve seve Avrupalı olmaz zihniyetiyle severek imza atmışlar. Kimileri çarına çar kalmış mecburiyetten imza atmışlar. Mecburiyetle imza atanlar belki mesul olmaz. Diğerler orada niyetleri bazında imtihana gireceklerdir. Yoksa Lozan'a giden heyet başka yapacağı bir şey yoktu. Yani. Lozan bir hezimettir. Ancak hezimete gitme kimisi iradesiyle olmuştur, kimisi de mecburen gitmiştir. Başka çaresi yok. Bu noktadan iki plan ülke üzerinde uygulanmış. Birin Abdülhamit Han'ın meşrutiyeti ilanıyla engel olmuş. Diğeri de cumhuriyetçiler cumhuriyeti ilan etmekle nefes aldırmışlar. Ama cumhuriyetten sonraki bütün yapılanmaya baktığımızda Lozan'ın müeyyidelerine göre devlet adım atmış. Dini imha noktasında bütün planlar serilmiştir.
Said'i 25 sene ezen bir parti bu hükmü zulmü sönmesiyle tasdik etti.
Evet. Aynen. Bitti mi? Peki. Allah'a emanet olun.